Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler çekeceğiz bu programda. Bu programda daha çok Murat Sevinç'in Diken'de yazmış olduğu Batı devletleri ile Batı uygarlığını aynı kefeye koymamakta yarar var başlıklı yazısı ile Alper Görmüş'ün Serbestiyet'te yazdığı Batı'nın hali ya da liberal demokratların çıpa sorunu, sosyalistlerin sosyalist ülkesiz kalması gibi başlıklı yazılardan hareketle biraz ikiyüzlülük üzerine ve demokrasinin geleceği üzerine konuşalım istiyoruz. Evet.
Evet, ben şöyle Fatih Altaylı gibi yayılıp oturayım, belki öfkeme hakim olabilirim, belki de hani kas katmaktan kaynaklanıyordur sıkıntım. Yani kaynaklanmıyordur da kas katı oturmak ona katkı yapıyordur sıkıntıma diye düşündüm. Deneyelim bakalım.
Evet.
Şimdi ben Murat Sevinç'in yazısının başlığını gördüm. İçeriği hakkında zaten başlık getirince şey söylüyor diye okumamıştım. Sonra bu programı yapalım deyince okumaya çalıştım. Gerçekten bu okumuş çocukların hali bir tuhaf yani. Şimdi şu kastımı şöyle ifade edeyim. İnsanlık binlerce yıldır kitap yazıyor. İnsanlık dediğim şey yani sonuçta binlerce yıldır kitap yazan insanlar var. Ve bu işin başlangıcında bu kitapları yazanların bundan iktisadi bir fayda, katkı vesaire falan beklemediklerini tahmin edebiliriz. Bir anlamda bir çılgınlık yani. Ancak çılgın bir insanın yapabileceği bir iş. Muhtemelen daha yoksul, daha sıkıntılı bir hayatı göze alıp mecbur kaldığını hissedip de yapılan bir faaliyet yani. Ve ben bu işin hep böyle olduğunu düşündüm. Yani söz temsili işte Marx'ın da yazdıklarını yazarken aslında böyle bir yani içinden taşan bir şeyler var, yazmazsa olmaz yani. Olduğu için yazdığını düşündüm, hala öyle düşünüyorum. Popper'ın yazdıklarını öyle yazdığını düşündüm ama bir süre önce kendimce fark ettim ki birileri bu işten kazanç elde ediyor. Maddi kazanç, itibar vesaire falan elde ediyor ve onların yazdıkları ile Marx'ın yazdıkları, Popper'ın yazdıkları, Aristo'nun yazdıkları vesaire arasında ciddi bir fark var yani. Şimdi bir endüstri var ortada. Hani kitap okuyup kitap yazmak gibi bir endüstri var ve bu okumuş çocukların okudukları kitapların büyük bölümü böyle kitaplar, yazdıklarının neredeyse tamamı böyle kitaplar. Ve bunların gerçeklikle bir alakası yok. Yani Marx bir gerçeklik içinde yaşamış, o gerçekliğe karşı bir şeyler içinde birikmiş, yazmazsa olmaz olmuş, yazmak zorunda kalmış. Ama şimdi böyle bir içeriden bir şeyler birikmiş de taşmış falan filan değil. Yani orada birileri bir şeyler yazmış, şimdi burada da birileri bir şeyler yazmış. Ay ben de çok okudum filan işte bunları şimdi birleştirerek bunlardan bir şey çıkartacağım filan ne olacak? Ay işte beni okuyacaklar filan yani trajik bir tablo var ortada. Yani şimdi Batı devletleriyle Batı uygarlığını birbirine karıştırmamak lazımmış filan. Yani, yani bunu şimdi mi idrak ettin? Yani devlet dediğin şey sen mülkiye de hocalık yapmış bir adamsın. Yani devlet dediğin şey ile fikir dediğin şey, toplum dediğin şey bunlar birbirlerinden çok farklı ve çok farklı muhtevalara sahip oldukları gibi çok farklı viteslere de sahipler falan filan. Sonra yani bu batılı evrensel değerler yani neyin evrensel değeri kardeşim ya? Bu evrensel değerler batıda çıkmış. Yani hangisi batıda çıkmış yani? Şimdi batı bir tarihte daha önce konuştuk defalarca yani bir tarihte başarılı olmuş. Başarılı olmadan önce başarılı olacağına dair batının içinde herhangi bir işaret yok yani. O kadar yazmışlar, çizmişler. Yani Voltaire bile çok yakın tarihte yani artık Batı'nın başarısının eli kulağında olan bir tarihte hatta başarılı olduğu bir tarihte Batı'yı başarılı hissetmeden yazıyor yani. Ama bir tarih gelmiş 19. yüzyılın ortalarında ben bunları uydurmuyorum ki oturup Voltaire'in yazdıklarını da okuyabilirsiniz işte daha öncesinde okuyabilirsiniz. Sonuçta bir tarih geliyor ve o tarihte lan biz neden başarılı olduk sorusu böyle bıçak gibi saplanıyor yani Batı'nın böğrüne. Ve buna bir cevap uydurulması gerekiyor. Oradan buradan birileri bir takım cevaplar uyduruyor. Muhtelif cevaplar uyduruluyor. Bunlar bir şekilde sentezleniyor, bir kısmı unutuluyor, bir kısmı parlatılıyor vesaire. Bir şey çıkıyor ortaya. Bu 19. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın sonlarında aslında hala şeyler de var yani. Zaten evrim dediğimiz süreç içinde işte türler rafine oldu, oldu, oldu, geldi. İşte maymunlar vardı, insanlar oldu. ve beyaz insanlar oldu. Yani Avrupalılar oldu. Yani zaten bu evrimin doğal sonucu gibi bir açıklama hala var 19. yüzyılın sonlarında yani. Bu kadar salak salak açıklamalar geliştiriliyor. Sonra bunların bir kısmı eleniyor. Geriye ne kalıyor? Biz bir takım evrensel değerleri, başarılı olmak için gereken evrensel değerleri keşfettik. Hatta keşfetmedik. Onlar zaten bizim genetiğimizde vardı. Nereden biliyoruz? Ya bak işte Rönesans'ta vardı. Antik Yunan'da da vardı. Yani Antik Yunan bizim genetik şeyimiz. Yani niye Antik Yunan sizin genetik kodunuz oluyor? Antik Yunan eğer sizin genetik kodunuz ise siz Antik Yunan'ı Arapçadan tercüme ettiniz. E o Antik Yunan'ın metinlerini Araplar tercüme etmiş ve tırnak içinde yaymışlardı. Niye onlara sirayet etmedi bu evrensel değerler? Bekledi, bekledi, bekledi. Siz onları keşfettince size... Bu neresinden tutsan elinde kalacak salak bir hikaye bu.
Ama yani bir başarı elde edildikten sonra dönüp böyle hikayeler yazmak alışkanlık haline gelen bir şeydir yani. Kendi toplumunun özgüvenini artırmak için.
Ya ben her zaman söylerim. Neden başarısız olduk sorusu kadar cevabı zor bir sorudur. Neden? Yani neden kaybettik sorusu zor bir sorudur. Neden kazandık sorusu da en az o kadar zor bir sorudur yani. Ona cevap vermek zorunda kendisini ona cevap vermek zorunda hisseden birilerin olmasına anlaşılmaz bir şey yok. Bunu kendince kazanmış olanların başkalarına bak biz başarılıyız çünkü sizde olmayan bir şeyler bizde var diye kendilerini rahatlatmak için yani sizi soyuyoruz. Sizin malınıza, mülkünüze, petrolünüze, ırzınıza, namusunuza göz koyuyoruz. Bu bizim hakkımız yani. Diyebilmeleri için böyle bir şeyler uydurmaları anlaşılır bir şey. Onlara kızmıyorum ki. Ama sen şimdi buradan yani malına, ırzına göz konmuş ve malı mülkü elinden alınıyor olan birisi olarak nasıl olup da inanırsın bu hikayeye? Yani orada bir takım değerler olduğuna falan bir itirazım yok. Şimdi hakikaten anlaşmanın çok zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz yani anlaşılmanın. Benim o değerlerle bir yanıt veremediğim yok. O değerlerin müminiyim ben. Ama o değerler Batı değerleri değil. O değerler Batı'nın genetik kodunda hiç yoktular. Ya şimdi en tipik misali kadın. Kadının statüsü. Şimdi sanırsın bugünün işte böyle serbest tırnak içinde nispeten eşitlenmiş falan kadını Batı'nın yani adam başlıyor anlatmaya efendim işte Roma'ya hücum eden Vandallar'da işte kabile kültüründe kadın şöyle eşitmiş falan diyor. O zaman öyle bakacak olursan Orta Asya'da da kadın o kadar eşitti yani. Ya bu şimdi akıl mı yani? Yani bütün küçük kabile toplumlarında kadın erkek rol dağılımı tırnak içinde medeniyetteki rol dağılımından farklıdır. Ve kadının statüsü Viktoryen dönemle birlikte dünya tarihi hiç olmadığı kadar Batı'da geriledi. Kaldı ki hani böyle çok allayıp pulladığınız Antik Yunan'da işte böyle Antik Yunan'ın en pırıltılı filozofyası kakaladığınız Platon'da kadın yani işte hani şey var ya Nazım'ın kadınla öküzümüzü mukayese eden şeyi o mertebededir yani. Ama şimdi Platon'un bilmem nelerini falan parlatacağız sonra kadın statüsünde bir kendimizce bir değişiklik yaşadığımızda, değişim yaşadığımızda ve o bizim değerimiz olarak pazarlanacağı zaman Platon orasını unutacağız yani. Filan gibi böyle, yani tekrar söylüyorum bunu ben Belçikalı olarak yaparım. Yani çünkü buradan benim Kongo'ya zulmetmeye hakkım olduğuna kendi kendim yani bunun hakça bir şey olduğuna kendimi inandırmak için böyle yalanlara ihtiyacım var. Ya bir Kongolu buna inandığı zaman o zaman durum vahim yani.
Ama oradaki onun da başarısı Kongolu'yu ona inandırabilmekten geçiyor zaten.
Ya tamam. Onun başarısı zaten bu. Ona bir itirazım yok. Ama senin Türkiye'de, mülkiye'de ders vermiş ve işte vermesi gerekiyordu hala olan birileri senin Türkiye'de medyada şimdi ha oraya gelelim o zaman. Peki o zaman şimdi bu senin mülkiyen ancak bu yalanı Türkiye'de de pazarlayanlara kürsü vermeye başlamış ise bir tarihte o zaman Anadolu köylüsünün veya işte Ümraniyeli'nin veya Kırşehirli'nin ne oluyoruz lan? Bizi diz çöktürmüş olanların yalanlarının Türkiye distribütörlüğünü yapanlar var ve ben bunlara karşı kendimi korumalıyım demesi yadırganacak bir şey mi? Türkiye'de olan şey buydu yani. Bir zaman olmuş olan şey buydu. Şimdi o değil. Şimdi bu Murat Sevinçler falan böyle arkaik şeyler yani. Bunlar hakikaten okuduklarıyla iman eden ve işte hayatla temasları kalmamış, gerçeklikle temasları kalmamış, hayatları o kütüphanelerden ibaret olan ve bunu da bir meziyet olarak veren. Yani kütüphanesinden çıkmayan insan olmayı bir marifet olarak pazarlayan bir kültürden geçtik biz, öyle değil mi? Yani senin kaç kitabın var? Benim şu kadar kitabım var. Sen ne kadar okudun? Ben okudum. Ben hayatım boyunca kitap okudum. Yani okumayla bir sıkıntım yok. Yani şöyle hatıralarım da var benim. Yani böyle ODTÜ'nün süvenistleri listesinde tartışıyoruz filan. Bir gün birisi absürt absürt şeyler yine öne sürdü filan. Ben tartışıyoruz. Dedi ki ama sen çok okuyorsun. Yani şimdi hani ben sana laf yetiştiremem çünkü senin kadar okumuyorum. Ama ben haklıyım demeye getiriyor yani. Dedim ki kardeşim sen yanlış anlıyorsun. Ben çok okumuyorum. Ben ortalama bir Avusturyalı kasiyer kadar okuyorum yani. Sorun şu, sen hiç okumuyorsun. Ama hani böyle şu okuyor, okuyanlar filan şu statüye sahip olmayı hak sahibidirler filan gibi böyle bir geyiğin içinde büyüdük biz. Ve ben de çok okudum yani. Okumayla, kitaplarla filan bir alıp veremedim. Ama çok uzun süredir ben teknik olarak sadece gerçekliğe dair olduğundan şüphe etmeyeceğim. Yani onu nasıl şüphe etmeyebiliyorum? Çünkü kimya kitabı okuyorum. Kuantum okuyorum. Yani evrim hakkında okuyorum. İşte matematik okuyorum falan. Yani kaos matematiği falan okuyorum. Sonuçta bunlar zaten kaçınılmaz olarak gerçekliğe dair olma iddiası olan şeyler. Onun dışında yani hakikaten bu Zizekler, Mizekler falan filozof niyetle ortalarda geziyorlar. Bu Harariler falan böyle yani trajik bir tablo var ortada. Bunlar yazdıkları kitaplarla milyon dolarlar kazanıyorlar. Dolayısıyla bir kitap yazdı mı ve o çok sattı mı artık yazmak zorunda. Ama yazacak bir şey yok kalmamış adamın yani. Yani Harari'nin besbelli yani bildiğine varsa bir tane parlak bir fikri varmış. O parlak fikir de bence doğru değil de. Ama o parlak fikri yazmış, onunla milyon dolar kazanmış. E şimdi adamın yazması gerekiyor. Yani yayıncı bastırıyor. Kitap para kazanacak ya. Ve uydur kaydır böyle darmadağın fikirler, fikir saydığı şeyleri yazıyor, ediyor filan. Bunları okuyanlar da bunlara bir kıymet vehmediyor. Bizim üstümüze kusuyorlar. Böyle absürt bir dünyada yaşıyoruz yani. Şimdi derdimi şöyle söyleyeyim. Ortada evrensel değerler vesaireler falan filan. Evrensel değerler vardır. Evrensel değerler evrenseldir. Yani batılı değerler değiller. Batı medeniyeti denen, batı uygarlığı denen tantana öyle bir takım değerler üzerinden yükselmiş bir şey değil. Bütün uygarlıklar gibi dönüşerek yükselmiş bir şey. Ve bütün insan uygarlığının bir cüzü, bir parçası yani. Öyle çok ekstra bir şeyleri hak ediyor falan değil. Netice itibariyle insanlığın binlerce yıl boyunca yaşadığı mahrumiyeti insanlık Batı'nın dünyaya hükmettiği dönemde aştı. Bu sadece Batı'nın fikirlerinden şundan bundan kaynaklanmadı. Tekrar söylüyorum. Batı'da bir çatlaktan çıkıp başkaları için bir şeyler yapabilecek olanların, buna mani olacak olan otoritelerin yıkılmış olması sayesinde oldu olay. Ve bu sadece Batı'da da olmadı zaten. Batı'da olduktan sonra dünyanın başka yerlerinde de çok hızlı bir biçimde. Yani Türkiye Cumhuriyeti söz temsili 1800'lerdeki üretiminin misliyle fazlasını 1930'larda, 40'larda, 50'lerde yapmaya başladı. Sonuçta bu böyle çok bir takım değerlere inanmış olmayı. Yani Çin şimdi böyle çok da evrensel değerlere falan sahip değil. Ama bundan 40 yıl önce yaptığı üretimin bilmem kaç yüz katını üretiyor. Bu o kadar böyle değerlere bağlı bir şey değil yani. Ha değerler değersizdir demiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu değerler değerlidir. Böyle bunların üzerine bir takım mülkiyet hakları koymak yanlış. İkincisi, asıl önemlisi. Bunlar zamanla ve büyük mücadelelere, kimileri büyük mücadelelerle, kimileri büyük fedakarlıklarla falan ortaya çıkmış şeyler. Yani kadın hakları büyük mücadelelerle ortaya çıkmış ve bu batılı tırnak içinde sayılmayan bir yığın toplulukta da kadınlar eş zamanlı olarak yani 1800'lerde eş zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında yeter artık demişler. kademe kademe de mesafe kat etmişler. Her yerde farklı olmak kaydıyla, farklı hızla, farklı ivmeyle olmak kaydıyla yani. Bütün diğer şeyler için de bu, olay böyle. Ama bunların üzerine bir batılı diye etiket koyduğun zaman bunun yarattığı başka bir sıkıntı var. Bu paketleme mantığının bir sıkıntısı var yani.
Ama batılı dediği zaman... Batı'nın ekonomik olarak güçlü olması, daha organize olması orayı bir bazılarının gözünde cazibe merkezi haline getirebiliyor.
Ya benim gözümde de cazibe merkezi. Ben de demeye çalışıyorum ama benim açımdan İsviçre'de yaşamak Irak'ta yaşamaya tercih edilecek bir şey yani. Yani ben normal şartlarda Türkiye dışında hatta evimin dışında bir yerlerde konforunu bulamayan bir insanım. Avrupa'ya işte birkaç kere gittim ve her seferinde bana sordular burada yaşayabilir misin? Her seferinde yaşayamam. İlk defa Zürih'e gittiğimde burada yaşarım dedim yani. Sonra da Roma'ya gittiğimde burada yaşarım dedim yani. Bitti. Çayı ve sigaramı bulabilirsem eğer burada yaşarım yani. Yani sosyolojik olarak bana, iklim olarak bana evet yani burada yaşanabilir duygusu geldi. Kaçmak zorunda kalsam Türkiye'den, kovulsam yani evet ben de batıya giderim yani. Bu şu manaya gelmiyor yani batı diye bir şey paketleyeceğiz ve bunun içinde her şey ya bir bunun içinden bir şey için iyi dediğim zaman o zaman her şeyine iyi diyeceğim ya bu salakça bir şey yani.
Ama o biraz da rol model gibi. Hani biz birisini kendimiz için rol model alırız. Onun yaptıklarını yapmaya çalışırız. Örnek alırız. İşte Batı da çok güçlü olunca onu rol model alıp onun söylediği şeyleri tekrarlamak gibi bir noktaya da gelebiliyor insanlar.
Bak ben tekrar söylüyorum. Batı'yı rol model almaya, Türkiye'nin Batı'yı rol model almasına bir itirazım yok. Ama bu Batı'yı rol model olarak alırken böyle allayıp pullayıp onların kendilerini meşrulaştırmak için ürettikleri yalanları da Batı'nın bir parçası olarak bu paketle bize sunarsanız bunun karşılığında bir reaksiyon oluşmasına şaşırmamanız gerekiyor. Yani Türkiye'nin münevveri Batılı münevverin Batı için ürettiği şeye doğruymuş muamelesi yapmaya başladığı zaman Türkiye'de bir reaksiyon görmeye bir de göze alması gerekiyor. Derdim bu. Yani Türkiye'li münevveri şunu ayırması gerekiyordu. Bizim Batı'yı rol model olarak almamız gerekiyor. Şunları şöyle yapmamız gerekiyor filan falan. Ama yani Batı'nın değerleri aslında genetiktir, Rönesans böyle bir masala itibar etmemesi gerekiyordu yani. Bunu ayıracak kadar münevver olmaları gerekiyordu. Ve Türkiye bu ayrım gözetilmediği için çatladı. Bu bahsi bir yer. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman gördüğümüz hikaye bu. Almanya'ya baktığımız zaman gördüğümüz başka bir hikaye var. Yani o yani Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye demokrasi tırnak içinde cici demokrasi neden çatladı ve şimdi bu hale geldi diye baktığımız zaman işte bu hikayeyi yazabiliriz filan. Almanya'da olay böyle olmadı. Almanya'da zaten o üretilen yalanlar Almanlar için de üretilmişti. Böyle bir gerilim olmadı yani. Almanya'da hikaye başka. Almanya'da ne oldu? İşte bir Holocaust hatırası var. Onun suçluluk duygusu onunla baş etmek için filan diye bir şey yazabiliriz. Alman demokrasisinin zaafı itibariyle. İşte Fransız demokrasisi için ya işte orada zaten demokrasi başlangıçta bir devrimle kurulmuş olduğu için filan falan diye bir şey başka bir işte Britanya'ya baktığımız zaman bambaşka bir defo bulabiliriz filan. Bütün bunlar yapıldı da herkes de kendi ölçeğinde, kendi demokrasisindeki zaafları gücü yettiği, aklı erdiği kadar analiz etti. Edilecek de bundan sonra da. Şimdi burada ama Alper Görmüş'ün yazısında enteresan bir tespit var yani. Diyor ki Alper Görmüş, o Batı medeniyeti ya da neyse o idealler, batılı idealler denen şey. Yani tekrar o bir ideolojik bir şeye geliyoruz. Efendim o varmış ve bu var olan şey sadece nüfusun belli bir kesimi yani uyanık kesimi. Uyanık derken ötekileri şey anlamda söylemiyorum. Yani daha bunlara teşne olan kesimi tarafından zikredildiğinde bile yani mesela eşitlik. Yani evet şimdi Celal eşitlik lafını duyunca tamam yani bunun ille de bir uygulaması olması gerekmiyor yani. Bu cazip bir şey değil. Bunun peşinden gidebilir. Ama Cemal ancak bunun uygulandığını gördüğü zaman evet tamam bu peşinden gitmeye değer der filan. Şimdi böyle bir ayrım yapıyor. Ben bunun çok sağlıklı bir tasnif olduğunu düşünmüyorum yani. Böyle hani birileri fikirlerin peşinden gider, ötekiler sadece örneklerin peşinden gider. Doğru bir tasnif olarak görüyorum. Bu bir profession. Yani kimse bir fikrin peşinden falan gitmiyor. O fikri satmanın getirdiği, kazandırdığı ne varsa onun peşinden gidiyor yani. Yoksa eşitlik dediğin zaman dünyada hemen hemen herkes kendince 3 aşağı 5 yukarı bunun neye tekabül ediyor olduğunu hisseder, zikreder ve senin eşitlik dediğin zaman düşündüğün şeyle benim eşitlik dediğim zaman düşündüğüm şey birbirine uymayabilir. İkimiz de bir şey hissederiz ama bu hissettiklerimiz birbirine farklı olabilir. Yani eşitlik dediğin zaman senin aklına bir zulmün ortadan kalkması gelir, benim aklıma özgürlüğümün kısıtlanması gelir mesela. Yani beni eşitlemeye kalktığın zaman, ya bir dakika yani şimdi beni şununla eşitlemeye kalktığın zaman yani biz eşit değiliz kardeşim. Ne yapacaksın şimdi? Beni bastıracaksın ya da onu bastıracaksın gibi bir şey gelir mesela. Dolayısıyla bunlar böyle bu fikirler üzerinden bu kadar çok işler olmuyor yani dünyada. Fikirler kuvveden fiile çıktıkları zaman biz insanlık olarak bir nasıl diyeyim pozisyon almaya başlıyoruz yani. Ama diyor ki sonuçta yani dünyada soğuk savaş var iken, hani demin senin dediğin şeye geliyoruz, soğuk savaş var iken toplumlar şu tercihle karşı karşıya kalmış idiler. Yani bir tarafta Batı tırnak içinde medeniyeti, öteki tarafta Sovyetler Birliği, Çin. Yani komünizm deneyleri var idi ve toplumlar bunların arasında tercih yapmak zorunda kalmış idiler. Her toplumun içinde sosyalizmi tercih edenlerin çıpası Sovyetler Birliği veya Çin'iydi. Yani orada somut bir misal var. Bu somut misale bakıp aha işte biz bunu istiyoruz demiştiler. Öyle miydi? Teknik olarak öyleydi. Ama sonuçta biliyoruz ki işte birisi ötekine sosyal faşist, öteki bilmem bir şey diyordu ve biliyorduk ki o uygulamaların ikisi de, o büyük uygulamaların ikisi de ve tabii ki buna bağlı olarak Yugoslavya'sından Küba'sına, Arnavutluğu'na kadar hepsi aslında birer hikayeydi, birer masaldı. Yani sadeleştirilmiş, ayıklanmış, kusurları ayıklanmış masallardı. Yani görmüyorduk, görmek istemiyorduk. Aslında görüyorduk. Yani Çekoslovakya'da olanları, Macaristan'da olanları falan görüyorduk. Rusya'da olanları az çok biliyorduk yani. Ama ya bir dakika, bunları görmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu tarafta bir şeytan var. Amerika Birleşik Devletleri var ve onun yavruları var. Yani şeytan mı? Şeytan. Yani şeytan olduğu saklanabilir bir durumda mı? Yani zencilere zulmediyorlar, dünyayı sömürüyorlar, istedikleri yerde savaş çıkarıyorlar, türlü çeşitli tezgahlar çeviriyorlar. Şeytan mı? Şeytan yani. Öyle değil miydi yani? Yani İran'da...
Darbe yapıyor, değiştiriyor yönetimleri filan.
Şimdi bunlar varken bunların kusurlarını görmek abesle iştigaldir diyordu birileri. Birileri de diyordu ki ya kardeşim tamam da bak bu tarafta bu günahları işleyenlere ya ama bunlar günah diyenler de var. Halbuki Sovyetler Birliği'nde bu günaha günah diyen kulakta kendini buluyordu yani. Sonuçta burada hiç değilse günahla mücadele etme. Günah var. Günahla mücadele etme imkanı da var. Zaten de insanlıktan daha fazlasını beklemek de haksızlık olur. Filan diyor. Ama şimdi bak o tarihte Alper Görmüş bize demeye çalışıyor ki bunların çıpası Sovyetler Birliği ve Çin gibi, bunların çıpası da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ydı diyor. Ve bu çıpa bugün artık eski ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Ben şimdi buna şaşırıyorum. Yani 1960'larda nasıl bir ahlaki üstünlüğü vardı? Neden vardı ya? Yani Sovyetler Birliği var olduğu için vardı. Başka herhangi bir sebep de yoktu. Yani biz hepimiz biliyorduk ki dünyanın gelmiş geçmiş en ahlaksız düzenlerinden biriydi yani Batı. O zaman öyle değil miydi? Şimdi mi öyle oldu? Ya şimdi İsrail'de bunlar oluyor ve böyle işte McDonald's eski paketini değiştirip mavi beyaz paket yapıyor filan. Şimdi vay ne kadar iki yüzlülermiş falan diyeceğiz. Yani Vietnam'da olanlar bugün İsrail'de, Gazze'de olanlardan daha mı hafif ya da? Yani işte ya da Şili'de olanlar ya da sayalım yani. Afrika'da düne kadar hatta bugün olup duranlar. Şimdi derdim şu benim. Bak bu insanlığın gerçeğidir. bunlar hepsi çirkin şeyler, hepsi biçimsiz şeyler ve bu insanlığın gerçekliğidir yani. Dünya cennet olmayacak. Bir tarafı cennetmiş gibi anlatmak abesle iştigaldir ve bir cennet vaadi, bir cennet zannı yaratmakla da zaten insanları zehirleyen bir şey. Bu yanlış bir şey yani. Ama Alper Görmüş'ün bize sunduğu çerçeve neyi sağlıyor? Ya bak, dünyanın dört bir yanında birbirinden farklı sebeplerle de olsa, Türkiye'de şu sebeple, Almanya'da bu sebeple, Fransa'da şu sebeple de olsa, her yerde benzer bir trend var demiş oluyor Alper Görmüş. Yani bize demiş oluyor ki, ha şimdi bir dakika, bu teker teker örnekleri bir kenara bırakıp biz yukarıda acaba tamamını etkileyen bir şey var mı diye bakabiliriz. Eğer öyle bakacak olursak, Alper Görmüş demiyor, ben şunu emniyetle söyleyebilirim. Demek ki bugün yaşadığımız sıkıntı Sovyetler Birliği çöktüğü zaman koparılan zafer çığlıkları arasında görünmeyen yenilgiden kaynaklanıyor. Sen bütün varlığını rakibinin kötülükleri üzerine inşa etmişsen, kendi kötülüklerini rakibinin kötülüklerinden daha az kötü olarak kodlayıp görünmez kılmaya çalışmışsan, rakibin yıkıldığı zaman sen de yıkılırsın yani.
Nitekim
yani
öyle,
bugün
nitekim öyle oldu yani. Varşova Paktı gidince NATO'nun da çok fazla ehemmiyeti kalmamış oldu. O da kendi kendine yeni düşmanlar icat etmeye çalıştı.
Şimdi Varşova Paktı ve NATO düzleminde olay öyle. Ama hani değerler düzleminde şimdi eşitlik vesaire filan diyen ama özgürlükleri iptal eden bir model ortadan kalktığında ve sen bunu işte tamam özgürlük kazandı diye buradan tantana yapıyorken aslında bir dakika lan özgürlük dedik ama burada da çok özgürlük de yokmuş. Ayrıca hiç de eşitlik yokmuş filan diye yani değerler düzleminde de büyük bir kaotik durum ortaya çıktı diyebiliriz. Yani bugün yaşanan şey ana hatları itibariyle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının batıyı yıkması olarak görebiliriz. Terazinin bu tarafındaki ağırlık kaldırılınca bu tarafı da düşmüş oldu. Böyle görebiliriz tabii. Alper Görmüş'ün açtığı yoldan, izden gidersek. Ama benim açımdan bir şeyleri test ederken kullandığım kriter şu. Sovyetler Birliği'nin rejiminin sürmesi için merkezi otoritenin olağanüstü bir kudrete sahip olması ve zor kullanması gerekiyor. Bunu nereden biliyoruz? Yani kimse Batı Almanya'dan Doğu Almanya'ya kaçmadı ama Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya fırsat buldukça kaçıldı. Dolayısıyla bu tarafta bir zor kullanılması gerekiyordu. Bu tarafta zor kullanmadan sistem bütün ahlaksızlığıyla yürüyebiliyor. Avrupa'da birilerine kardeşim bak eğer bizim tırnak içinde değerlerimize saygı göstermezsen, bizim istediğimiz gibi davranmazsan seni şöyle yaparız falan filan denmiyordu yani. Orada pekala kendi içinde bir takım muhalefetler de filan falan meşrunema bulabiliyor idi ve işte daha organik bir dünya var idi. Şimdi ben dünyadan bir cennet olmayacağını idrak ettiğim yaşlardan itibaren dolayısıyla benim açımdan Batı'nın örgütlenme biçimi her zaman tercihe şayan bir örgütlenme biçimidir. O tarihten itibaren de mütemadiyen merkezi otoritelerin geriletilmesi, zaten gençliğimde başta merkezi otoritelerin ortadan kaldırılması gibi bir anarşik hayalim var idi. Ha bak bu da olmayacak tamam. Yani oldurabilemeyiz biz bunu. Oldursak onu sürdürebilemeyiz. Dolayısıyla da şimdi bunu sistematik bir ölçüde geriletmek zorundayız. Bu bir mücadele yani. İtişeceğiz, kakışacağız. Hayat bu. O merkezi otorite bizi kontrol altına almaya çalışacak. Biz onu geriletmeye çalışacağız ve bu süreç boyunca ikimiz de kapasite kazanacağız ve bu süreç böyle devam edecek. Hayat böyle bir şey yani.
Yani merkezi otorite itiraz sesini hiçbir zaman kesmiyor tam anlamıyla, zaman zaman kesse bile itiraz sesinin var olmasını, hayatını sürdürmesine daima zemin hazırlamış oluyor. Zaman zaman itiraz sesi çok güçlü çıkabiliyor, zaman zaman da zayıflayabiliyor.
Şimdi aslında merkezi otorite o itiraz sesini sıfırlamaya çalışıyor. Sıfırlayamıyor. Yani o örgütlenme tarzı mühim. Merkezi otoritenin niyeti, değerler, şunlar bunlar değil. O örgütlenme tarzı mühim. Yani. Benim ısrarla üstüne tepindiğim husus bizim o örgütlenme tarzına ihtiyacımız var. Yani toplum olarak devleti geriletme için mücadele edebileceğimiz bir örgü. Bu teraziye ihtiyacımız var. Yani. Bu terazi bozulduğu zaman soğuk savaş terazisi bozulmuş olduğu gibi oluyor. Yani bunların bir tanesi ortadan kalktığı zaman, yani devleti ortadan kaldırsan, buradaki misale yansıtacak olursak, devleti sıfırlarsan, onu aşırı güçsüzleştirirsen, o zaman toplum da çok güçsüzleşecek yani. Bir adım sonra olay öyle olacak. Dolayısıyla bunların ikisinin birlikte birbiriyle oynayarak, birbirlerinin adımına adım uydurarak güçlenecekleri bir şeye ihtiyaç var. Şimdi burada hikaye şeyden çıktı, yani bu İsrail-Gazze hadisesinde gösterilen reaksiyonlar, yani işte McDonald's'ın reaksiyonu, efendim işte Almanya devletinin reaksiyonu, yani kurumların reaksiyonları falan çıktı. Yani bir dakika, ne oluyoruz? Yani aslında siz...
Harvard Üniversitesi'nin de reaksiyonu.
Evet. Aslında siz insan hakları vesaire filan, ne bu değerlere sahip, bunları üretmiş bir, yani değillerdi işte yani. Yani burada kıymeti yaratmış olan o örgütlenme tarzıydı. O değerler falan filan her zaman ayak altındaydı. Şimdi ilk defa ayak altına alınmıyor. Bir Amerikalı'nın hayatı 1000 Vietnamlı'dan daha kıymetliydi. 1000 Vietnamlı'nın hayatından daha kıymetliydi. Bir Amerikalı'nın hayatı 100 Suriyeli'nin hayatından daha kıymetli. Ve bu burnumuzun dibinde sürüp gidiyor yani. Yani bunlar böyle Gazze ile birlikte birden fırtlamış bir şey değil. Yani. Bu hep vardı. Ve bunların varlığını şimdi keşfetmiş olmak, eğer birileri şimdi keşfetmişse, o zaman bana çok acıklı görünüyor yani.
Ama işte bazı olaylar bazı şeylerin açığa çıkmasına daha çok katkı sağlamış oluyor. Bir tür mercek görevi görüyor.
Ya tekrar söylüyorum Celal. Yani sonuçta bu şu sokakta işte efendim çöpleri temizlemekle yükümlü olan ve günün 10 saatini ağır şartlarda çalışmak zorunda kalıp akşam evine gitmiş de çoluğuyla çocuğuyla yemek yemekten başka bir fırsatı olmayan bir adam için, aa bak böyleymiş dersen evet, şaşırma. Ama bunu Celal derse şaşırırım yani. İşim buydu ya. Şimdi Alper Görmüş diyor ki netice itibariyle, liberal demokrasi birbirini andıran insanlar bir arada olduklarında çalıştı ama sonra işte göçmenler geldi, oyun bozuldu falan, buna benzer sıkıntılar yoruyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani Almanya'ya göçmenler giderken, Fransa'ya göçmenler giderken pekala demokrasi tırnak içinde çalışıyordu. Birleşik Devletler zaten göçmenlerin kurduğu bir ülke ve takır takır çalıştı. Birleşik Krallık çok uzun süredir göç alıyor ve bu göçün sonucunda bugün Birleşik Krallığı bile bir göçmen yönetiyor. Netice itibariyle mesele göçmenlerle ilgili değil. Başka bir yerde başka bir şey var yani ve kendimce uzunca bir süredir o başka bir yerdeki başka bir şey. Yani bütün bu şey, farklılıklara rağmen en üstte hepsini birden açıklayacak bir tane parametreyi, bir tane kavramı arayıp duruyorum. Kendimce bulduğum, bu kendimce bulduğumu da işte rafine etmeye çalışıyorum. Bunu en şık olmasa da şık şeylerden bir tanesi, geçenlerde Netflix'te Jules diye bir belgeselde gördüm. Belgesel kabaca bir, ben bilmiyordum yani böyle bir marka olduğunu, elektronik sigara markasının yükselişi ve çöküşünü anlatıyor. Çok kısa bir periyotta yükselmiş ve çökmüş ve ben tamamen bir haberdim yani hikayeden. İki tane genç galiba Stanford'da bitirme ödevi olarak yaptıkları, işte insanlara sigarayı bıraktıracak tırnak içinde sigaranın vazgeçilmez olan şeylerini insana sağlayacak, nikotini insana sağlayacak ama onun dışındaki kötü özelliklerini, yani işte dumanıydı, kokusuydu, katranıydı vesaireyi falan uzak tutacak bir şey yapmak gibi bir iddiayla yola çıkıyorlar. Sonra bir melek yatırımcı buluyorlar filan falan, böyle bir hikaye. Nihayet piyasayı domine ediyorlar. Dediğim gibi ben bunu duymamıştım. Türkiye'de bu markayı hiç görmemiştim yani. Yakınımda birileri elektronik sigara kullandı ama bu markayı hiç görmemiştim. Sonra hikaye şöyle gelişiyor yani. Çok küçük yaşta çocuklar bunları kullanıyorlar. Kullanmaya başlıyorlar. Bu bir rahatsızlığa yol açıyor. Sonra diğer elektronik sigaralarla birlikte bir regülasyon ihtiyacı devlet tarafından nihayet hissediliyor. İşte bir regülasyon yapılıyor. O dizide şunu görüyorsun yani. Bunu gözümüze sokmasalar da şunu görüyorsun yani. O regülasyonu yapanlar o kadar çok kendilerine güvenilir insanlar değiller. Yani işlerinde uzman olmamak anlamında kendilerine güvenilir olmamaları bir yana, bir yandan da her türlü sahtekarlığa da açık. Bir sistem var yani orada. Bir nokta geliyor, Juul üretimi, tüketimi o kadar artıyor ve sigara tüketiminin aleyhine işlemeye başlıyor ki sigara firmaları bundan işkilleniyorlar ve bir noktada Marlboro'yu üreten firma Juul'a ortak oluyor. Uzun vadede normal sigara tüketimini sıfırlamak, 2065 galiba yılında normal sigara tüketimini sıfırlamak gibi bir şeyle filan.
Ama o safhada... Otomobillerden işte petrolden elektriğe geçiş gibi bir şey herhalde.
Gibi yani.
Oraya yaklaşıyor, evet.
Kömürden petrole geçiş gibi diyelim. Sonuçta elektrik hep elektrik de ondan da üretiliyor, ondan da üretiliyor. Sonuçta şimdi bu arada ama işte çocukların Juul tiryakiliği, Juul teşkilatının, cihazının başka yani tütün dışı şeylerin tüketiminde de kullanılabilir olması vesaire filan gibi sebepler, bir durumlar da ortaya çıkıyor. Bu arada o tütün dışı kullanım yüzünden genç insanlar ölüyorlar ve bu işte Juul cihazıyla yapıldığı için Juul'a yükleniyor filan. Böyle bir kaotik ortam var işte. O sırada regülasyonlar da tartışılıyor, geliyor filan falan. Net toplamda hikaye ama bütün bu kaotik şeylerin arasında kendince yürürken San Francisco'da galiba bir grup veli hallerinden, tavırlarından besbelli, iyi, hali vakti yerinde aileler. Veli Juul'e savaş açıyor. Yani vay çocuklarımıza filan acayip insani jargonlar böyle filan böyle. Baktığın zaman tipleri zaten onların ne yapacağını tahmin edebiliyorsun. Ben herkese şeyi tavsiye edemiyorum. Böyle laflara, fikirlere, ideolojilere filan bakacağınız zaman insanların duruşlarına bakın. Yani olağanüstü küstah, dünyanın şifresini çözmüş ve ya, tabii olarak da yasaklarla dünyayı cennete çevirebileceğiniz vehmeden budalalar. Ama besbelli iyi eğitim görmüşler, halleri vakitleri yerinde ve küstahlığı kendine hak görüyorlar. Şimdi arada da ya kardeşim iyi de bir dakika bak ben sigarayı bunun sayesinde bırakmıştım diyen birileri var. Onların haline baktığın zaman da görüyorsun. Onlar ezelden yenik ya. Yani. Şimdi ben iddia ediyorum ki savaş bu iki kesimin arasında. O küstah, cahil, hiçbir şey bilmediği halde dünyayı tanzim etmeye kararlı social justice warrior'lar yani işte sosyal adalet savaşçıları ve ya bir dakika tamam da siz orada 3-5 kişi San Francisco Belediye Meclisi'ne bir araya geldiniz. Birleşik Devletler'in şeyinde FDA'sinde etkilediniz, ele geçirdiniz. Belki de sigara şirketleriyle ortak yaptınız bu işi. Ve ben zarara vuruyorum diyen ve çaresiz olan yığınlar var. Yani orada birileri dünyayı cennet yapma iddiasıyla böyle burunlarını akıl aldırmadan ve zır cahilce işler yapıyorlar. İşte diziyi seyrederken hep aklıma şey geldi. Yine Birleşik Devletler'de bir lise öğrencisi çok cin bir şey, bir fikirle böyle lisede bitirme ödevi olarak pano olarak şey hazırlıyor. Dihidrojen monoksit diye bir pano hazırlıyor ve bu kimyasalın ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor. Hepsi gerçek veriler yani. Yani kanserli hücrelerde şu kadardır, şu kadar yüksek bir oranı işte efendim çok tüketilirse insanı öldürür, yağışlı havalarda trafik kazalarının ana sebebidir falan filan böyle tamam mı? Ve diyor bu bütün okullarda kullanımı serbest. Bunun kullanımının yasaklanması için şimdi kampanya başlatıyorum, imza atın diyor. Velilerin büyük çoğunluğu imza atıyor. Yani imza attıkları şeyin su olduğunu bilmiyorlar yani. İki şey görüyoruz yani. Tamam, su dediğin şey, varlığımızı, hayatımızı borçlu olduğumuz şey de dozu aştığı zaman zararlıdır ve yerinde olmadığı zaman zararlıdır. Yani yerinde oldu. Şimdi barajlarımızda olsa olmasını istiyoruz yani. Ama sel olarak üstümüze yağdığı zaman olup nereden çıktı bu diyoruz değil mi yani? Sonuçta bu bir yerindelik meselesi ve de doz meselesi. Evet, lüzumundan fazla su tüketirsen ölürsün. Sudan ölürsün yani. Lüzumundan fazla ne tüketirsen ölürsün zaten. Temelde ama bak bunların yasaklarla vesaireyle düzenlenebileceğini ve dünyanın cennet yapılabileceğini vehmeden çok kibirli, küstah ve güçlü. Yani orada FDA'ya gücü yeten, burada San Francisco Meclisi'nde gücü yeten küçük bir azınlık. Teknik olarak bakacak olursan. Artık o kadar azınlık değil ama yani 1900'lerdeki kadar azınlık değil. Yani bugün artık nüfusun %20'sine, %25'e tekabül ediyor birçok yerde. Böyle bir grup, böyle sterilizasyon mantığıyla, yasak mantığıyla dünyayı cennete çevirebileceği kanaati üzerinden herkese zulmediyor. Yani işte bunu en tipik misalini şeyde yaşadık. Pandemide yaşadık. Evlere kapatıldık ve bunlar evlere kapatılmamızı alkışlarla karşıladı. Kendileri de kapatıldılar. Alkışlarla karşıladılar yani. Ya bir dakika, yani bu şimdi gerçek bir tahlile, teşhise vesaire yaslanıyor mu? İşte orada uyduruk grafikler hazırladılar. Bu grafikleri yaydılar. Kendi kendilerine inandılar. Başkalarını inandırdılar falan filan, böyle absürt absürt işler yaptılar ve hala buralarını akıl aldırıyorlar. Bugün hala ya bir dakika o yanlıştı dediğin zaman, yani realitede ölümlerde öyle düşünüldüğü gibi bir azalmaya yol açmadı, aksine filan falan dediğin zaman hala kendine hiç şüphe etmiyorlar ya. Tamam, şimdi kavga bu kendi kendine yasak koyma, yasak koyarak dünyayı cennet kılmak hayaliyle yaşayanlar ve ellerinde güç olanlar ile bu güç böyle illeri bilmem ne gücü olması gerekmiyor. Ama şimdi bak Türkiye'de Erdoğan güç sahibi falan demenin alemi yok yani. Sesi yurt çıkan, orada burada işte bir takım iktisadi ve veya sosyal veya kültürel iktidara sahip olan ve püskürtülemeyen bir kesim var. Ve bu kesimle bunların zarar verdikleri arasında bir maç var. Yani. Benim son tahlilde koyduğum teşhis bu. Ne kadar doğrudur, ben bunu zaman içinde nasıl ömrüm varsa nasıl geliştiririm falan bilmiyorum. Ama ana hatları itibariyle bütün demokrasilerde demokrasileri asıl zayıflatan şey bu demokrasi dediğimiz şeyin böyle kibirli, kendisinden, kerameti kendinden menkul bir kesimin elinde kalmış olması. Şimdi eskiden böyle değildi demiyorum. Eskiden de böyleydi. Mesele şu, eskiden de böyleydi ama o %20'nin 25'in dışında kalanların ne Birleşik Devletler'de, ne Birleşik Krallık'ta, ne Türkiye'de, ne Macaristan'da, ne Polonya'da, ne Hindistan'da sesi çıkmıyordu. Yani o %20 ile 25 ile rekabet edebileceği duygusu yoktu insanlarda. Şimdi var. Birinci husus bu. Şimdi var ve artık yeter diyebiliyorlar. Onları haklı olup olmadıklarını bilmiyorum. Yani Jules yüzünden sigarayı bıraktım ben. Onun sayesinde sigarayı bıraktım ben. Ne güzel. Niye onu benim elimden alıyorsunuz diyen adamın Jules hakkında ne bildiğini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. Onun bilmediğini ben de bilmiyorum. Yani aslında sigaradan daha mı az zararlı? Belki daha da çok zararlı. Onu da bilmiyorum yani. Birincisi bu. İkincisi bu insanların kaba saba olduklarını dövüşürken, yani ötekilerle dövüşürken çok pervasız olduklarını falan da kabul ediyorum. Benim bunlar arasında taraf tutmak gibi bir derdim yok. Ben tespitim şu. Savaş bunların arasında. Bu tespit isteyen istediği yerde kullansın bir işine yarıyorsa yani. Derdim bundan ibaret. İkincisi sonuçta bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce de demokrasiler böyle bir %15-20'nin elindeydi ve işte onlar her yerde devletin bürokrasisinde işte ithalat ihracat izinlerini belirleyenler de onlardı. O ithalat ihracatı yapanlar da onlardı. Dolayısıyla fındık üreticisi ile mukayese edildiğinde o fındık tüccarının elindeydi demokrasi. Fındık üreticisi fındık tüccarından çok daha kalabalık olduğu halde Sokrat'ın dediği gibi olmuyordu yani. Öyle kalabalıklar kararlara falan çok katılamıyorlardı. Yani kimin iktidar olacağına, kimin mecliste oturacağına karar veriyor olman bir şey çözmüyor. Sonuçta o mecliste oturan adamın hangi teşviki çıkaracağına veya hangi gümrük vergisini nasıl belirleyeceğine o fındık tüccarı karar veriyordu yani. Hep böyle oldu bu iş. Bu iş böyle oldu ama hep birlikte zenginleşiyor iken buna katlanılabiliyordu. Şimdi hep birlikte zenginleşilemiyor. Sadece zenginlik, maddi zenginlik vesaire söz etmiyorum. Yani şimdi artık işler yolunda gitmiyor. Yani şimdi üniversite mezunlarına iş bulamıyorsun, işte Kürt meselesini çözemiyorsun, orada Gazze meselesini çözemiyorsun vesaire falan. Yani şimdi böyle olunca bir dakika, şimdi bize bir vaadiniz vardı, tamam tepemize vurup fındığımızı elimizden alıp üzerinden acayip servet kazanıyordunuz ama o vaadi yerine getiriyordunuz. Diyor idi yığınlar. Şimdi diyorlar ki haklı olarak bir vaat, sadece kendinize bir vaadiniz var. Şimdi. Bize yok ya. Yani şimdi oturacaksınız, kendi aranızda oturacaksınız, Julia saklayacaksınız. Fındık fiyatını belirlediğiniz zaman ben okkanın altına gidiyorum artık. Filan diyorlar. Şimdi bu savaş dünyanın yakın vadede geleceğini belirleyecek. Nasıl bir gelecek olacak? Onu yaşayan görecek yani. Yaşayan. Sonuçta bu mücadelenin içinde şekillenecek o. Yani herkes kendi tarafını buna göre alsa iyi olur, böyle değerler üzerinden efendim işte, ama o Jules'u yasaklatan kadınlar aslında var ya, ne kadar işte hayat tarzları itibariyle falan bize, ya tamam yani olabilirler, okumuş kadınlar oldukları çok belli, çok nazik efendim işte böyle rafine insanlar vesaire görünüyor yani, ama işte cahiller, temel meselemiz bu yani, cahiller ve başkalarına yukarıdan bakmak konusunda hiçbir cimrilik göstermiyorlar yani.
Yani bunlar birbirlerinden öğrenerek yeni bir orta yol mu bulurlar, yoksa birileri diğerini bütünüyle yok mu eder, fikrinden vaz mı geçirtir? Muhtemelen etkileyecekler birbirlerini.
Bunlar dediğim gibi fikirler üzerinden yürümüyor yani. Bunlar güç üzerinden yürüyor. Sonuçta bu tür mücadelelerde her zaman aşağıdan gelenler gücü paylaşmayı dayatırlar. Paylaştırırlar yani. Sonuçta bunların aralarındaki güç dengesizliği ortadan kalkar. Sonunda da o Jules sayesinde sigarayı bıraktığını söyleyen adam da zaten o kadınlar gibi yaşamaya başlar. Yani böyle bu hayat tarzları üzerinden fikirler, ideolojiler vesaireler üzerinden falan böyle bir takım masallar anlatmanın alemi yok yani. Sonuçta eğer bugünün tırnak içinde kendine muhafazakar denenleri parayı bulurlarsa gidip denize giriyorlar. Yani yarın da mayoyla denize girerler. Öbür gün zaten üstsüz denize girerler. Oyun kuralı bu yani. Yani iki nesil sonra tablo öyle olur. Oyunun kuralı bu. Hayat böyle bir şey. Ama biz durmadan işte fikirler vesaireler üzerinden konuşuyoruz ve durmadan tarihi yeniden yazıyoruz. Hani geçen programda söylemedim diye içimde kaldı. Sonra da aklıma gelmemişti yani. Ya şimdi geyiklerden bir tanesi Cumhuriyet sayesinde parasız yatılı okuyup işte sosyal mobilizasyon. Ya kardeşim Cumhuriyet bunu yaptı mı yaptı mı, şahidi benim. Ben parasız yatılı okuyup Türkiye'nin en makbul okullarında okuyup kendimce işte bir tatmin yaşadım yani. Tabii buna bir itirazım yok. İyi de yani sonuçta Cumhuriyet'i kuran Osmanlı kadroları yani Kemaller, İsmetler vesaireler falan da pek paşazade değillerdi. Hepsi o devlet sayesinde okumuş. Yani bu Osmanlı'da da böyleydi yani. Böyle Cumhuriyet yeni bir icat yapmış da işte bilmem filan yapmış bir şey değil yani. Ama şimdi Cumhuriyet sayesinde bu yaygınlaştı. Cumhuriyet sayesinde bu yaygınlaştı, zaten bütün dünyada o tarihlerde eğitim yaygınlaştı. Yani devlet tarafından finanse edilen eğitim bütün dünyada o tarihlerde yaygınlaştı. Yani 19. yüzyılda Fransa'da da böyle insanlara ferah ferah eğitim falan verilmiyordu ya. Absürt absürt, oradan bir şey seçip buradan bir şey seçip kendince kendisini doğrulayacak şeyleri seçip sonra tepiniliyor. Yani bilmiyorum yani buradan böyle işte bir dünyaya nizamat verme hakkı devşiriliyor yani. Esas o sıkıntı o fikirlerde değil yani. Uydurulan tarihler değil. Çünkü herkes tarihi uyduruyor. Ben de uyduruyorum, sen de uyduruyorsun. Yani kimse tarihi bir bütün olarak görebilemez ya. Tarihte milyarlarca, trilyonlarca şey aynı anda oluyor, bitiyor. Bir yığın şey dalgalanıyor. Bunların arasından bir şeyleri hikayelendiriyoruz hepimiz. Sorun burada, buralardan kaynaklanmıyor ki. Sorun sen şimdi buradaki kendi hikayen üzerinden başkalarının ne yapması gerektiğini kararlaştırma yetkisi talep ediyorsun. Sıkıntı burada. Ve bu başka kendileri hakkında karar verilenler kendileri hakkında karar verilmesine mani olacaklar. Yani deminki sorunun cevabı bu. Mani olacaklar. Kendi kararlarını verecekler. Yani olan bu olacak.
Evet, o zaman burada bitiriyoruz.
Hay hay.
Sevgili dostlar, desteğiniz için, izlediğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.